Merhaba, ben Serkan Güldal, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün akademik yazma süreçlerinde yapay zekayı etik olarak nasıl kullanabiliriz? Bunu konuşacağız bu eğitimimizde. Şöyle içeriği arz edeyim size. Üretken yapay zeka nedir diye başlayacağız. Halüsinasyon kavramından bahsedeceğiz. Bunu eğitim boyunca tekrar tekrar gördünüz. Biraz da benimle göreceksiniz. Çünkü çok önemli, kritik bir nokta. Akademik yazmada bu yapay zeka araçları nasıl kullanılır, ona değineceğiz. Üretken yapay zekanın sizin araştırmalarınıza, yazım sürecinize katkısı nedir, onu konuşacağız ve bu işin etik boyutuna değineceğiz. Doğru kullanım için ne yapmamız gerekiyor? Burada iki parametre, işte birincisi beyan, ikincisi de literatür taraması konularını biraz vurgulayacağız. Etik olmayan durumların nasıl tespit ediliyor ve tespit edildiği takdirde ne gibi sonuçlar doğuruyor? Buna da bir fikriniz olması açısından konuşacağız. Ve en son üretken yapay zekadan en çok verim almak için bilmeniz gereken birkaç nokta var. Bu ev ödevi gibi, onlara da değindikten sonra sunumumu sonlandıracağım. Şimdi üretken yapay zeka nedir dediğimizde, olasılıksal modellerle yeni içerik üreten makine öğrenimi modellerine üretken yapay zeka modelleri deniyor. Bunlardan zaten sohbet botlarından alışkınsınız. Metin üretiyor. Kod üretebilirsiniz, görsel üretebilirsiniz ya da ses üretebilirsiniz. Araştırmanıza ya da çalışmanıza paralel olarak ya da ihtiyacınıza göre. Bunu nasıl yapıyor bunlar? Bu milyarlarca kaynağı, işte internetler, kitaplar, işte kod için kod depoları vesairelerden derlenmiş bir şekilde, derli toplu bir bilgilerle modeller eğitiliyor. Bu eğitilen modeller sayesinde bize kendisi örüntüler öğreniyor ve bu örüntülere binaen bizim söylediğimiz şeyle ilişkili olarak cevaplar verebiliyor. Başlıca sistemler, işte ChatGPT, OpenAI firmasının ya da Anthropic firmasının Claude'u ve Google'ın Gemini'yi öne çıkıyor. Tabii bundan yani yüzlerce değilse de onlarca var. Bunlar her gün kendilerini geliştirdikleri gibi yeni araçlar, yeni spesifik araçlar da bu kervana katılıyor. Gündemde kendinizi güncel tutmanızda fayda var sizin istediğiniz spesifik araç için, işler için. Özel bir araç birileri bir yerlerde tasarlıyor olabilir. Genel geleneksel yapay zekadan en temel farkı ne dediğimizde, geleneksel yapay zeka elinizde olan bir veriyi işler ve bundan anlamsal bir şey çıkarır. O çıkan anlama göre çalışır. Burada öyle değil. Veriyi almış, eğitilmiş, artık size yeni bir şey üretecek. Üretken kavramı buradan geliyor. Tekst üretiyor, bilgi üretiyor. Slide üretir, program yazar, oyun yazar. İşte ne bileyim, grafikler çizer. İstatistiksel analizler yapar. Böyle sonu olmayan bir bilgi üretiminden bahsediyoruz burada. İçerikler çok gerçekçidir. Yani mesela siz bir soru sorduğunuzda size cevap verir. Verdiği cevap aslında olasılıksal olarak kelimelerin dizilimidir. Siz bunu sanki karşınızda birisi size cevap veriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Alakası yok. O konteksti bilmez. O şeyi bilmez. O sadece istatistiksel olarak, yapısal olarak öğrendiği örüntüleri, öğrendiği bilgileri size geri verir. Matematiktir sadece. Bundan dolayı doğruluk garantisi de taşımaz. Yani %100 bir olasılık değildir bunlar. Ben bunu daha net söyleyeyim size. Yapay zeka yalancıdır. Çok iyi bir yalancıdır. Kendi içinde çelişmez, sesi titremez, yüzü kızarmaz. Sizi ikna eder. Olmayan bir şeye. Ya da 2 artı 2 kaç dersiniz, size 4 der. 5 değil miydi dersiniz? Abi ben yanlış söylemişim deyip 5'i alıp oradan size 5 olduğunu ikna eder. O yüzden her aldığınız veriyi teyit etmek zorundasınız. Bunlar kaçınılmaz bir süreç. Nasıl çalışıyor? Birçok şeyi var. Ben bu sunumda kısa kısa değineceğim. Bunlardan bir tanesi mesela transformer mimarisi deneyimiz bir yapıdır. Kelimeler arasındaki dikkat mekanizmasıyla çalışır. Siz bir kelime söylediniz, o kelimeye yakın olarak başka bir kelimeyi söyler. Diğeri token tahmini. Mesela Türkiye'nin başkenti neresi? Nokta nokta dediğinizde o nokta nokta yerine gelecek en yüksek ihtimalli kelime Ankara kelimesini size söyler. Burada size bir olasılıksal bir tahmin yapar. Bunlar genel yapay zeka ürünleridir. Ayrıca siz spesifik bir amaç uğruna bir yapay zeka ürünü geliştiriyorsanız, örnek veriyorum, bir doktor için bir yapay zeka ürünü geliştiriyorsunuz. Doktor bir şey yazdığında tıbbi olarak bir cevap versin istiyorsunuz. Bunlar işte mühendisler tarafından tıp verileriyle beslenir. Ayarları tıp verilerine göre yapılır. Öyle olunca tıp verilerinde daha kesin, daha net cümleler verir. Şimdi genel yapay zeka ürünlerine siz yazdığınızda bir şey, bir cümle kurar, bir paragraf kurar. Hiç suya sabuna dokunmaz, hiçbir bilgi de vermez. Bir şey yanlış doğru da demezsiniz. Genel bir şey yazar. Yani yapay zekanın yazdığı belli olur. Bu ince ayarlar dediğimiz şeyler bu mühendisler tarafından yapılır. Bunun yanı sıra siz verdiğiniz promptlarla, işte verdiğiniz bilgilerle bunu ayarlayabilirsiniz. Ne dersiniz? Birazdan soracağım soruya bir beyin cerrahı gibi cevap ver dediğinizde orada siz bir ince ayar yapmış olursunuz. Artık sorunuz için hazırdır. Bunun gibi bir sürü şeyleri yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem de kullanıcı yorumlardır. Siz bir chat sohbet botuna yazdığınızda altta bir tane buton vardır. Bir aşağı bir yukarı diye parmaklar gösterir. Bu firmalar için çok önemlidir. Siz yukarı parmak gösterdiğinizde o cevap artık olumlu bir cevaptır. Sisteme sokarlar onu. Ya da kötü bir cevap dediğinizde onu da sisteme sokarlar. Eğitim verisi olarak kullanırlar. Bu da modellerin eğitilmesi açısından çok önemli bir yöntemdir. Arka mutfakta bunlar çok ciddi iş yapar. Çünkü siz bir tane evet hayır dediniz. Bundan milyonlarca olduğu zaman işin rengi değişiyor. Yapay zeka araçlarının teknik olarak sınırlılıkları mevcuttur. Bunlar yapıları itibariyle gelir. Bunlardan en sıkıntılısı halüsinasyon dediğimiz kavramdır. Halüsinasyon gerçekte olmayan kaynak ya da bir veya bilginin üretimi. Bunlar olduğu zaman size bir şey söylüyor ama gerçekle hiçbir ilişkisi yok. Ve bunu devamlı yapıyor. Bunları teyit etmeniz gerekiyor. Bunun gibi bir sürü, şöyle sıralamak gerekirse bilgi kesme vardır. Mesela model eğitildi. 2024 yılında eğitildi. 2025 yılına dair herhangi bir soru sorduğunuzda size uyduracak. Bilmiyor çünkü. Bundan dolayı bir bilgi kesme vardır. Ön yargı aktarır. İşte öğrendiği modellerden dolayı dilsel ya da biçimsel ya da kültürel bir şeyleri aldığı zaman onları size gerçekmiş gibi, mutlak gerçekmiş gibi mutlak gerçekmiş gibi aktarır. Bu sohbet botlarında kaynak izlemek mümkün değil. Size bir cümle kurar. İşte şu şudur der. Nereden geldi? Niye dedin? Nasıl oldu? Böyle bir şey yok. Cevap budur der. Kaynak sorduğunuzda size kaynağı getirir ama o cevabı verdiği kaynak değildir. Aklınızda bulunsun. O cevabı besleyecek bir kaynak bulur. Onu getirir size. Bağlam kayması vardır. Eğer çok uzun metin verirseniz metnin takibini yapamaz. Çok karşılaşmışsınızdır. Sohbet botlarında sohbet etmeye devam edin aynı sayfada. Bir süre sonra saçma sapan cevaplar almaya başlarsınız. Bunun sebebi işlemci gücü yetersizliğinden dolayı bütün veriyi işlememesi. İşlerse çok uzun sürecek. Sizin hemen birkaç saniye içinde cevabı almanız gerekiyor. Bundan dolayı önce söylediklerinizi iptal eder ya da önce söylediklerinizi bir özet veri şeklinde yönlendirir. Sonuçta size bir cevaplar verir. Bundan dolayı da saçmalamaya başlar. Yeni bir chat sayfası açar. Yeniden başlarsınız. Aynı şey ek dosya yüklediğinizde de geçerli. 300 sayfalık bir Word dosyasını yüklediğinizde çok mantıklı cevaplar beklemeyin artık. O veriyi işlemesi çünkü çok uzun sürecek. O kadar süre siz de beklemeyeceksiniz. Büyük firmalar da o kadar süreyi size vermek istemeyecek. Bundan dolayı bağlam kayması çok mevcut bir şeydir. Tutarsızlıklar vardır. Aynı soruyu iki kere sorun. İki tane farklı cevap alacaksınız. Aynı soru. Hiçbir şeyi değiştirmeyin. Ne noktalama işareti ne kelime. Çünkü olasılıksal olarak size veri üretiyor. O konuya dair hiçbir fikri yok. Bizim düşündüğümüz gibi düşünen bir yapıdan bahsetmiyoruz. O istatistiksel olarak size bir veri üretiyor. Veri gizliliği hem hukuki hem etik olarak sıkıntılı bir boyut. Sizin yüklediğiniz her veri büyük firmaların sistemine yüklenmiş oluyor. Bundan dolayı KVKK'ya göre kanunen suçtur. Herhangi birini tanımlayıcı bir bilgi, işte TC kimlik numarası, ismi, açık adresi, işte bunun gibi bilgiler yükleyemezsiniz. Bunları burada düzenlemek için anonimize etmeniz gerekiyor. Şahıs belli olmayacak şekilde sisteme yükleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, bir hastalık verisi. Önünüzde tablolar var. Bu isimleri silmeniz, onlara bir numara atamanız ve anonimize etmeniz, belirsiz bir hale getirip ondan sonra sisteme yüklemeniz ya da mümkünse hiç yüklememeniz daha iyi. Yapacağınız analiz için bir tane kod yazdırırsınız. O kodu bilgisayarınızda çalıştırırsınız. Bu sizin için daha sağlıklı bir yöntem olur. Aşırı genelleme yapar. Genel konteksti çıkardığından dolayı bu genellemelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları okuduğunuz zaman anlamayabilirsiniz ama araştırmayı biraz derinleştirip kaynaklara yöneldiğinizde bunlar da karşınıza çıkacak. Yanlış güven, modelin hatalı bilgiye çok yüksek bir güvenle size söylemesi olacak. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları yapmak için de en önemli şey orijinal kaynağa gidip siz kendiniz kontrol etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi halüsinasyon çok ciddi bir problem her yerde karşımızdan çıktığından dolayı ayrıca ben burada vurgulamak istiyorum. Başta da söyledim, yapay zeka yalan söyler. Yalan söylediğini de bilmez. Bundan dolayı da çok özgüvenli bir şekilde yalan söyler. Doğruluk garantisi ben abartarak burada söylüyorum %0'dır. Bunlar kastettiğim şey siz orijinal veriyi, orijinal bilgiyi kontrol etmek zorundasınız. Ondan sonra devam edebiliyorsunuz. Burada konuştuğumuz şey ben bir Instagram paylaşımı yapacağım. Şunun altına metin yaz olayı değil. Bilimsel bir çalışma yapıyorsunuz, tez yapıyorsunuz, makale yazıyorsunuz, ödev teslim ediyorsunuz. Bunlar o şey değil yani. Doğru cevabı bir, net, bu kadar. Belli kaynaklara, belli kontekst içinde koymanız gereken bilgiler bunları size vermez. O yüzden genel kural olarak üretken yapay zekadan aldığınız her bilgiyi orijinal kaynağından manuel olarak kontrol etmek zorundayız. Halüsinasyon ne yapar? Yanlış atıflar üretir, sahte doğrular üretir. Doğruları bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Herhangi bir makalenin, yayının kimliği gibi düşünebilirsiniz. Bir numaradır bu. Bu numara her zaman geçerlidir. Bir makale bir doya almışsa siz o doyaya tıkladığınız zaman onun orijinaline götürür sizi. Yapay zeka bunu sahte üretir. Başlık üretir, yazarlar koyar, işte dergi ismi koyar, derginin işte cildini verir, nedir, issue'sunu verir. Anlamazsınız baktığınızda. Sonra doyaya tıklarsınız, yok. Yazıyı alırsınız, Google Scholar'a kopyalarsınız, yok. Öyle bir makale yok. Yapay zeka yazmış niye? Üstteki metini desteklesin diye. Bunu kontrol etmek sizin sorumluluğunuzda. Yazar olarak bunu kontrol etmek zorundasınız. Diğer bir şey uydurma istatistikler verir. İşte ekonominin ekonominin dilsel gelişim etkisi %70 oranıyla işte bilmem ne diye. Yok öyle bir şey yok. Bu size uydurur. Ta ki siz gerçek kaynağı kontrol edip var diyene kadar bu öyle bir şey yok. Bu uydurmadır. Her zaman onu aklınızda tutun. Kaynağı kontrol ettikten sonra konuya geçebilirsiniz. Bilemediniz, bulamadınız, sisteme soktunuz, yayınınıza soktunuz, tezinize soktunuz. Tezinizde kimse fark etmedi, yayınlandı vesaire bir sürü şeyler yaşayabilirsiniz. Sonuçlar nelerdir? Birincisi, bilimsel güvenilirliğiniz zedelenir. Yanlış bilgi sizin o yaptığınız akademik çalışmanın verdiğiniz aylarca yıllarca emeği değersiz hale getirir. Artık sizin yaptığınız işe güven olmaz. Yayın reddolur. Bir dergiye makale olarak gönderdiğinizde hiç okumadan, hiç hakeme bile gitmeden editör sizin yanınıza alır. Atıf, geçersiz atıf, yayın sahte, gönder, direkt red. Değerlendirmeye bile alınmazsınız. Bir de derginin kırmızı listesine girersiniz. Bunlar etik ihlal soruşturmalarına tabidir. Siz bir ödev teslim ettiğinizde, bir tez teslim ettiğinizde bunlar değerlendirmeye tabi tutulur. Herhangi bir sahte atıf, yayın metinde herhangi bir halüsinasyon, bir bilgi şeyi olduğunda etik olarak bir soruşturma geçirirsiniz. Bunlar sizin eğitim hayatınız ya da araştırma hayatınız olduğunuzdan dolayı notsa notunuz sıfır olur, derste dersten kalırsınız. Mezuniyet için gerekiyorsa mezuniyetiniz gecikir. Bir şekilde olmadı, ceza aldınız. Akademik sicilinize, işler transkribinize, size gittiğiniz her yere takip eder. Yayınlandı, artık sistemdedir. O makalede, o atıfı kim arar biliyor musunuz? O makaleyi çalışan kişiler, alanında uzman kişiler arar. Der, o bilgiye bak, muhteşem bir bilgi, atıfa tıklar, atıf yok. Bu sizin sicilinize işler, artık yaptığınız yayınları ciddiye almamak, hatta şaibeli şüpheli olarak bakmak gerektirir. Güvenlik kaybı olur. Danışmanınıza siz böyle bir şey götürdüğünüzde danışmanınız artık sizin yaptığınız hiçbir işi denetlemeden almaz. Jüri gene aynı şekilde, dergiye gider editör, hakem aynı şekilde bir güven kaybı yaşarsınız ki bu insanların size hiç güven olmamasından daha kötüdür. insanların size güvensiz olması. Yaptırımları vardır. Yasal olarak bunlar sizi korkutmak için söylemiyorum. Ama genel resmi görmenizde fayda var. Uyarı alırsınız. Kınama alırsınız. Eğer bir burs alıyorsanız bursunuz ceza aldığınızdan dolayı kesilir. Geçici uzaklaştırmalar alırsınız. Bunlar sizin sicilinize işler, sizi takip eder, ömrünüzün sonuna kadar kalır. Uzun vadede akademik kariyer yayın geçmişinize dahil olduğundan dolayı sizi her zaman akademik olarak çok da tutarlı biri olmadığınızı, 1000 tane doğru iş yapsanız o çürük bir elma sizi her zaman karşınıza çıkacak. Peki bu kadar sıkıntılar var, biz bu işi niye yapıyoruz? Niye üretken yapay zekayı kullanıyoruz? Mekanik verimlilik artışı için. Nedir mekanik verimlilik artışı? Üretken yapay zeka tezde taslak ve başlık önerileri sunar. Nedir? Taslak dediğimiz şey tezimizin iskeletidir. Hangi konular olacak? Bu bizim için önemlidir. Çünkü tezin ilerleyen aşamasında aylarca sürecek bir çalışmadan bahsediyoruz. O bölümleri doldururuz. O bölümleri doldurmamız için yardımcı olur. Literatür taraması yaptığımızda bir sürü makale okumamız gerekir. Yapay zeka bizi bunun için okur. Bize bir fikir verir. O fikri aldıktan sonra biz araştırmamızı hangi yönde derinleştireceğimize dair daha belirli bir rota izleriz. Şey gibi düşünebilirsiniz. Karanlıkta el yordamıyla yer aramak yerine ışığı açarız, gideriz. Ne tarafa gittiğimiz belli, ne kadar gideceğimiz belli. Sonuçta ne bulacağımız da belli şekilde gitmiş oluruz. Dil bilgisi ve akademik üslubu düzenlemesini sağlar. Dil bilgisi denetimi zaten diğer eğitimlerde de gördünüz. Akademik üsluptan benim burada kastettiğim şey, ilk başta yayın yazarken çok da bir üslup kullanmak mümkün değil. Yani normal düz metin gibi yazarsınız. Herhangi bir akademik nezaket yok, bilimsel bir tutarlılık yok vesaire vesaire, bunlar sağlayamazsınız. Ama bir metin yazdınız, ya sizce olabilir yani, anlam bütünlüğü var kendi içinde. Bu metni yapay zekaya koyduğunuz zaman bana bunu işte nedir? Sosyoloji öğrencisi, son sınıf sosyoloji öğrencisi, tezini yazan bir öğrencinin dilini kullanarak yaz. En basitinden söylüyorum. Ya da edebiyatçısınız, bunu Fuzuli gibi yaz. Necip Fazıl gibi yaz. Fizikçisiniz, Einstein gibi yaz. Ya da işi ciddiye alıyorsunuz, işte Nature gibi bir dergide yayınlanacak makale diliyle yaz. Sen tezini yazıyorsun ama alanın bir numaralarının yayın yaptığı dergideki bir dili kullanıyorsun. Anlam değişmemek şartıyla dil değiştirmesini yapay zekayla yapabilirsiniz. Tek şartımız var, bunu beyan etmeniz gerekiyor. Bu şart. Akademik olarak bu olmazsa olmaz. Kod yazabilirsiniz. Kod yazmak deyince korkutmasın sizi. Ufak ufak kod parçacıkları yazıyorsunuz. Sizin için analizler yapıyor. Sizin kodu yazıp öğrenmeniz gerektiği anlamına da gelmiyor. Şu anlamda gelmiyor. Tırnak, çok dikkatli konuşuyorum burada. Veriniz var. Bana bir kod yaz. O kodu yaz, çalıştır. Bu veriyi analiz et. O analizin sonuçlarını siz verinize göre test edebilirseniz, aradaki geçen süreci kontrol etmemeniz biraz tolere edilebilir. Çünkü orada sizin yaptığınız iş veri analizini yapay zekaya yıkmak değil. Oradaki angaryayı, kod yazdım, ya çalıştırdım, aldım, verdim, kütüphaneler kurdum, işte derleyiciler, ya bu kısmı atlayıp sonuca geldiniz. Eğer siz bunu karşılaştırmalı yapabiliyorsanız bu şekilde bir analiz yaptırabilirsiniz. Veri temizleme süreci, eğer veriyle çalışırsanız verinin en sıkıntılı kısmı veriyi temizleme sürecidir. Veri hiçbir zaman sizin istediğiniz formatta gelmez. Eksikler gelir, yanlışlar gelir. Bunları düzeltme sürecini yapay zeka dört dörtlük çalışır, yapar. Ama günün sonunda orijinal verim, temizlenmiş verim, bakarım olmuş mu? Olmuş. Olmamış mı? Bunu benim kontrol etmem lazım. Aksi takdirde yapay zeka size bir veri uydurur. Hiçbir şeyde fark edemezsiniz. Bunu da götürür yayınlarsınız. Bunların hepsini kontrol etmek şartıyla hızlı bir şekilde sizi sonuca ulaştırır. Şimdi bu bize hızlı bir şekilde sonuca ulaştırdı dediğimiz zaman 6 aylık çalışmayı 1 aya indirdik, artık eğitim süremiz kısaldı bir anlamı taşımıyor. Bu şu demek: mekanik işleri, yani bilimsel çok da değerli olmayan işleri ben yapay zekaya verdim. Bunun karşılığında zihinsel bir rahatlık aldım. Ekstra zaman aldım. gerçekten bilimsel anlamda çalışabilirim anlamına geliyor. Düşünebiliyorum. İşte literatür taraması, format düzenleme, düşük seviye işleri. Ben ona verdim. Tartışma, analiz gibi gerçekten işin uzmanının yapacağı çalışmalarda ben kendim yaptım. Gene yardım alacağız yapay zekadan. Konuşacağız o konuları. Yardım alacağız ama günün sonunda bu uçağı süren pilot benim. Otomatik pilot değil. Alanlar anlamında üretken yapay zekayı hangi alanlara yerleştirebiliriz dediğimizde literatür taramasında destek alabilirsiniz. Metninizin taslağını oluşturabilirsiniz. Bu da mümkün. Dil ve anlatımı iyileştirebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Kaynak yönetimi ve atıf düzenleme. Her tezde makalede eğer gördüyseniz en sonunda bir liste olur kaynakça diye. O kaynakça listesi belli bir formata göre yapılmıştır. O formatı yapmak çok büyük angaryadır ve günün sonunda da ne yaparsanız yapın yanlış yaparsınız. Ya bunu yapan yazılımlar kullanacaksınız ya da yapay zekaya yaptıracaksınız. Bana IEEE formatını MLE'ye göre, APA'ya göre formatla diyeceksiniz. O size formatlayacak. Gene siz denetimini yapacaksınız. O ayrı konu. Ama tek tek işte başlık italik olsun, virgül, parantezin içinde yıl, linklerin işte en sona ekle, işte derginin ismi, işte bilmem ne. Bunların hepsini sizin için yapıyor. Bunları yaptıktan sonra kaynak yönetim ve atıf düzenlemede hiçbir angarya kalmıyor. Veri analizi ve yorumlama, verilerinizi dediğim bu anonimize edilmiş şartlarda yüklediniz, analiz ettirdiniz. Bunları da yorumlamak için destek alabilirsiniz. İstatistikler yorumlar yaptırabilirsiniz ama günün sonunda bakıp ne dediğini anlamanız gerekiyor. Bunu demiş, bundan dolayı demiş. Bunun mantıklı gelmesi yetmiyor. O çok güzel mantıksal çerçeveyi oturtur. Bunun yanı sıra sizin kendinizin de anlamanız gerekiyor. Herhangi bir boşluk var mı? Herhangi bir çelişki var mı? Literatürde daha önce yapılmış çalışmalarla ilgili bir çatışma var mı? Bunları analiz etmeniz gerekiyor. Görsel materyaller ve tablolar üretebilirsiniz. Bir grafik programını öğrenmek gerçekten büyük bir zaman. Yani bilgisayardan anlıyorsanız bir ayınızı alır. 2 ay demeyeyim de. Birkaç haftanızı bir aya kadar süreç bir alır. Ama yapay zekaya bana şu datanın grafiğini oluştur. Size çok güzel grafik yapar. Beğenmediniz. Çizgiyi şu yap. Rengini bu yap. Yazı fontunu bu yap. Tık tık tık tık tık böyle konuşa konuşa istediğiniz grafik çıkarır. Bunu da çok yüksek çözünürlükte bilmem PNG formatında indirilebilir formatta yap. İndirirsiniz kullanırsınız tertemiz. Hiç ne grafik gördün ne program gördün ne kod gördün. Ama günün sonunda o grafiğe bakacaksın, verine bakacaksın. Tutuyor mu? Çizgi çizmiş ama eksenler tutmuyor. Tutmak zorunda. Bu sizin denetiminizde. Tablolar oluşturur, tablo önerileri verir. Bir sürü tablo çeşidi var. Sadece verileri kolonlara dizmek yerine işte pivot tablolar var. İşte ayırabilirsiniz datanızı daha iyi sunmak açısından. Çok güzel öneriler verir. Kod yazımı dediğim gibi kod yazar, kod yazmak için işte Cloud'un kendi yapay zekası var. Cursor var. Bir sürü kod yazmak için şeyler var. Otomasyon. Otomasyon zaten dehşet. Şu an çok trend bir konu. Yaptığınız işlem şöyle söyleyeyim. Örnek vermek açısından. Literatürü tara. Şu sınıflandırmayla kısıtlamalar yap. Bu verileri analiz et. Analizleri grafikle tablola. Bu grafik tabloları yorumla. Bunları birleştir. Word dosyasını ekle. Bu kadar adımı otomasyon agentlarla adım adım yaptırıp bunları birbirine bağlayıp diye yaptırabilirsiniz. Bunlar çok karmaşık değil. Biraz bilgisayara hakimseniz yapabilirsiniz. Hakim değilseniz de gene problem değil. Yapay zekaya prompt'u yazarsınız. İlk önce web'de ara. Sonra şu verileri analiz et. Sonucu da şu tablo formatında yaz. O size bunun adımları izleyerek yazar. Yazım stili uyarlama dediğim gibi. Füzuli gibi yaz, Einstein gibi yaz, bilmem şu gibi yaz. Stilini, tarzını uyarlar ya da çok karmaşık bir dil geliyorsa. İşte nedir? Sosyoloji alanında genel sosyoloji uzmanı gibi yaz. Alanın uzmanı, senin yaptığın çalışma genel sosyoloji diyorum. İşte çocuk gelişimi uzmanı gibi yaz. Ne? İşte ben çocukların işte 1-3 yaş fiziksel gelişimini çalışan bir çalışma yapmışım. Çocuk gelişim uzmanı gibi yazıyorum. Bu gibi stilleri uyarlayabilir ama metnin sizin hakimiyetinizin altında kalmak zorunda. Bunun kaçarı yok. Çeviri zaten şey yok. PDF'i yüklersiniz. İngilizce bir PDF. Bunu bana iki cümleyle özetle. Bu PDF gerçekten sizin işinize yarayan PDF mi değil mi? Zaten oradan anlarsınız. İşinize yarayan bir PDF mi? PDF'in hepsini tercüme et bana. İşinize yaramayan mı? İki cümleyle özetledin, iki cümle okudun, sil gitsin PDF. İşine yaramıyor. İşine yarayan kaynaklardan devam et. Çok ciddi zaman kazandıracak size. Bu anlamda çeviri vesaire yapabilir. Türkçe yazdığınız bir çalışmayı İngilizceye çevirebilirsiniz. Çok güzel çevirir. Gene dediğim gibi yazım stili uyarlamalarında yapmanız mümkün. Üretken yapay zekayı hangi aşamalarda kullanacaksınız diye bir sınıflandırma yaptığımızda araştırma sorusunun belirlenmesinde. Araştırma sorusunu belirlemek aklınızda bulunsun en kritik noktadır. Araştırma sorusu sizin neyi yapacağınızı, neyi yapmayacağınızı belirlemeniz açısından, yani önünüzdeki çalışmanın geri kalan her şeyi sizin araştırma sorusundan gelir. Literatür taramasını neye göre yapacaksın, hangi yöntem, hangi metot, işte simülasyona mı ihtiyacın var, deney kurulumuna mı, ankete mi? Hepsi araştırma sorusu cevabı vardır. Döner döner araştırma sorusuna sorarsın. Literatür taramasında size güvenilir kaynaklardan derleme toplama yapar. Yöntem ve veri planı, hangi yöntemle analiz edeceğinizi yapay zekaya sorabilirsiniz. Size öneriler sunar. Önerilerde beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Onunla tartışırsınız. Size bir şeyler getirir. Bu gerek danışmanınıza söylersiniz, gerek işte diğer yazarlar varsa ortak yazarlarınız, onlarla paylaşabilirsiniz. Yaptınız, sonuçlar var. Ne oldu şimdi? Tartışma ve sonuç bölümü var tezinizde. O yapay zekaya sorarsınız. Şöyle söyleyeyim. Tez yazdığınız 60 sayfa, 100 sayfa tartışma ve sonuç bölümü vardır. 3-5 sayfa bir şeydir. Aslında sizin teziniz odur. O 60 sayfa, 100 sayfayı o 3 sayfaya yazarı, okuyucuya hazırlamak için yaparsınız. O 3 sayfada aslında sizin yaptığınız iştir. Onu siz yapay zekadan destek alarak daha verimli bir şekilde, daha orijinal bir şekilde böyle veciz ifadelerle yazabilirsiniz. Her şeyi bitirdiniz, her şey hazır, tamam. Revizyon yaptırın, yükleyin tezi, eleştirdiğin acıma eleştir diye yazın. Eleştirsin, ne eksik ne gedik. Danışmanınız görmeden, jüri görmeden, editör görmeden, diğer yazarlar görmeden. Siz kendi hatanızı kendiniz düzeltin, mükemmel bir çalışma verin. Ya, danışmanı size gene bir sürü eksik söyleyecek ama bir sürü küçük ıvır zıvır hatalardan arındırılmış, gerçekten bilimsel bir tartışmaya hazır bir makale verdiğinizde danışmanı size bilimsel bir çalışma. Diğer yazarlarla olan konuşmalarınız daha bilimsel bir tartışma haline gelecek. Kaynak doğrulama yapabilirsiniz. İşte atıfları kontrol edebilirsiniz. Mesela atıf kontrol etmede bir yöntem. Yazar yazmış 30 tane atıf. Atıf listesini yüklerim ben ChatGPT'ye, Gemini'ye. Yazarım bu atıf listesindeki kaynakları, linklerini sağla bana. Sağlar, 27 tanesini var. 3 tanesini bulamadım der. Ben alırım o 3 tanesini, yüklerim Google Scholar'a, var mı? Yok. Doğrulama, yanlışlama. Çat gitti. Etik kullanım, etik kullanılmama anlamında bir değerlendirme yapalım hızlıca. Literatür taraması yapıyorum. Eğer anahtar kelime çıkarmada ve özet çıkarmada kullandıysam literatür taramama etik kullandım demektir. Ama uydurma kaynakları teyit etmeden kullandıysam bu etik bir kullanım değildir. Yazım sürecinde akademik dili ve akış düzenlemesinde kullandım. Etiktir. Metinin tamamını üretken yapay zekaya yazdırdım. Üretken yapay zekaya çocuk gelişimi hakkında bana bir tez yap. 5 tane bölüm olsun. 300 sayfalık olsun. Yazar. Canavar gibi yazar ama etik değildir. Yalan yanlış yazar, uydurma yazar. En başından sizin çalışmanız değildir. Yapay zekanındır. Yapay zekaya bir çocuk gelişim diploması verilir. Size de verilmez. Yazar olarak değerlendiremezsiniz. Veri analizinde kod hatalarını ayıklamada ve görselleştirmede kullanabilirsiniz. Bunları teyit etme zorunluluğunuz var. Ama sentetik veriyi gerçek gibi sunamazsınız. Sentetik veriyi şöyle özetleyeyim ben size. Gene çocuk gelişiminden devam edelim. Çocuk gelişimi çalışması yapıyorum. Çocuk gelişimine dair 0-3 yaş arasında bana 100 tane feature olan, yani özelliği olan 1000 tane örnekleme olan bir veri seti oluştur. Yapay zeka sizi bunu yapar. Bu veriyi oluşturur. Gerçeğinden de ayırt edemezsiniz. Ama etikten alakası yoktur. Etik değildir. Böyle bir veriyi kullanamazsınız. Böyle bir veri hiçbir şekilde çalışmanıza dahil edilemez. Şimdi etik demişken etik boyutuna bakalım. Bundan önce ilk önce etik kavramların üzerinde biraz değineceğim. Akademik dürüstlük, yaptığınız çalışma doğrulanmalı. Üretken yapay zeka çıktısını kullanamazsınız. Yaptığınız çalışma özgün olmalı. Üretilen metin yazarın kendi fikri olacak. Şeffaf olmalısınız. Herhangi bir üretken yapay zeka aracını kullandıysanız bunu açık bir şekilde, net bir şekilde katkılarıyla birlikte beyan etmek zorundasınız. Hesap verilebilirlik, yapay zekanın herhangi bir hesap verme zorunluluğu yok. Yazarın vardır. Yazar oradaki her şeyin hesabını vermek zorundadır. Şu veri şu şekilde oldu dediği zaman onu anlatmak zorundadır. Adil olmalı. Üretken yapay zeka yanlıdır. İşte eğitildiği modelden, sistemden dolayı. Siz bunu adil bir şekilde herhangi bir azınlığı küçük düşürmeden, herhangi bir kişiyi ya da grubu öncelemeden yapmanız gerekiyor. Gizlilik, herhangi bir kişisel veriyi yükleyemezsiniz. Herhangi bir kişisel veriden analiz türetemezsiniz. Bunu anonimize etmeniz lazım. Bunlar çünkü büyük şirketlerin database'ine giriyor. Ondan sonra onlar kendileri kullanıyor, bu verileri satıyorlar. Bir sürü şeyler. Bundan, bu yapılan işlerden, her şeyden siz sorumlusunuz. Çalışma sizinse, sizin imzanız varsa siz sorumlu tutulursunuz. Üretken yapay zeka her zaman size bir asistan niteliği taşır. Bir araçtır, aracıdır. Asla yazar değildir. Etik olmayan kullanımlara örnek verelim. Doğrulama olmadan üretken yapay zeka çıktısını kullanmak, bu önceki söylediğim kavramlara binaen etik değildir. Kaynak uydurma ve yanlış atıf yapmak etik değildir. Üretken yapay zekayı analiz ve yorum yerine kullanmak etik değildir. Üretken yapay zekanın katkısını gizlemek, şu an böyle üretken yapay zeka kullanma hırsızlık gibi bir muamele görüyor. Alakası yok. Araçtır. Nasıl Microsoft Word'u kullanıyorsunuz, onun bir dil denetimi var. Yapay zeka araçlarda aynı şekilde kullanılan bir araçtır. Çalışma sizindir. Sadece çalışmanızın kalitesini arttırmak, hızını arttırmak, üretiminizi daha optimize etmek için gerekli araç olarak kullanıyor. Bunun katkısını gizlememeniz gerekiyor. Gizlemek etik değildir. Sentetik veri üretmek, bu verileri kullanmak, analiz yapmak, bunlardan sonuçlar, yorumlar çıkarmak etik değildir. Tamamıyla üretken yapay zeka tarafından üretilmiş bir metni kullanmak etik değildir. Bunlar gri çizgiler değil, gayet net bir şekilde yasaktır. Akademik sorumluluk ilkesinde doğrulama sorumluluğumuz var. Yapılan her şeyi biz kendimiz manuel olarak doğrulamak zorundayız. Bu konuya hakim olmak zorundayız. Bizim tezimizse, bizim yayınımızsa biz bileceğiz. Kaynak beyan etmek zorundayız. Üretken yapay zekanın katkısı her neredeyse, ne kadarsa söylemek zorundayız. Literatür tarama çalışmasında kaynakların bulunmasında elicit aracı kullanıldı. Dil denetimi için ChatGPT'den yardım alındı. Son çıkan ürün tarafımca denetlendi. Bu beyanatı vermek zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz. Eleştirel olarak değerlendirmek zorundayız üretken yapay zeka çıktılarını. Fikri sahiplik, metinsel düşünsel fikirler, sahiplikler size ait. Yapay zekanın üretimi burada geçerli değil. Sizin metniniz. Ancak dil denetimi vesaire konuları gelince bu yardım alabilirsiniz, düzenleme yaptırabilirsiniz. Etik bütünlük. Buraya etik yapmayayım, buraya etik yapayım, öyle bir şey söz konusu diye başından sonuna etik olacak. Buranın şeyi yok, tartışması yok. Ben dil denetiminde etik davrandım, literatür taramasında etik yok. Giriş kısmında etik değildim ama sonuç tartışmaya benim kendi emeğimdir. Öyle bir şey yok. Veri gizliliği, verileri yükleyemezsiniz. Kimsenin kişisel verisini KVKK'ya göre hukuki sorumluluk vardır. Yükleyemezsiniz. Etik olarak sorumluluğunuz vardır. Yükleyemezsiniz. Afişe edemezsiniz, ifşa edemezsiniz. Bu sorumlulukların hiçbirinde, hiçbir koşul altında yapay zeka aracına devredemezsiniz. Bunlar model yazdı, benimle alakası yok. Ben zaten dört dörtlük bir insanım. Yapay zeka ürünleri kalitesiz. Suçlar bilgisayar mühendisidir. İşte yazılımcılardır. Öyle bir şey yok. Sorumluluk tamamen size aittir. Şeffaflık şeffaflık ilkesi gereği doğru kullanımlardan birisi olan beyan esasını yerine getirmeniz gerekiyor. Beyandan kastettiğim şey nedir? Araç bilgisini vermeniz gerekiyor. Beyan etmeniz gerekiyor. Kullanım alanı, nerede kullandınız, nasıl kullandınız? Yazar denetimi yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunları açık bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Doğrulama var mı? Bilgileri aldım olduğu gibi kullandım mı? Yoksa gelen bilgileri ben kendi süzgecimden geçirdikten sonra mı buraya koydum? Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Tam sorumluluk bana ait. Bunu beyan etmem gerekiyor eğer ben yazarsam. Yazarlık durumu anlamında üretken yapay zekanın hiçbir yazarlığı yoktur. Yani bir tezde işte A kişisi ve ChatGPT yazarıdır diye bir şey yoktur. ChatGPT sorumluluk alamaz, o yüzden de yazarlık yapamaz. A kişisi kimse, yazar odur, imza onundur, sorumluluk onundur. Her şeyden o mükelleftir. Örnek bir kullanım, bunu şey gibi almayın, taşa yazılmış gibi almayın. Birçok şekilde yazabilirsiniz. Örnek olarak ben sadece fikir vermesi açısından şöyle bir şey. Bu tezin tartışma bölümünde nerede olduğunu söyledim. İfadelerin akademik akıcılığını artırmak amacıyla ifade düzeltmesi yapmışım. ChatGPT versiyon 4.0 kullandığım araç ve versiyonu kullanılmıştır. Üretilen içerik tarafımdan kontrol edilmiş, tüm sorumluluk bana ait ve son hali benim tarafımdan düzenlenmiştir. Bütün işi ben yaptım. O araçtı. Ben orada bıraktım. Bunu ön sözde, yöntemde, bazı makalelerde en sonda yer açıyorlar. Orada beyan edebilirsiniz. Ama belli şartları taşıması lazım. Hangi şartlar? Bir önceki şartları. Hangi programı kullandım? Versiyonu kullandım? Ne amaçla kullandım? Ben işin neresindeyim? Ne kadarını ben yaptım? Ne kadarını yapay zeka yaptı? Bunların hepsini açık bir şekilde beyan ettikten sonra bu yaptığın işlerde de bir sıkıntı yoksa etik kullanım olarak yaptınız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu beyan esası. Diğeri literatür taraması. Literatür taramasını da etik bir şekilde yapmamız gerekiyor. İlk önce literatür taraması nedir diye bir değerlendirme yapayım ben size. Genel Excel yaptığımız literatür taraması ki hala geçerlidir. Yapay zekanın gelişiyle birlikte geçerliliğini yitirmemiştir. Anahtar kelime bazlı arama yapıyoruz. Manuel olarak özetliyoruz ve uzun süren kaynak eleme süreci sonucunda bu geleneksel yöntemi tamamlıyoruz. Hata payı çok düşük çünkü her şeyi siz kontrol ettiniz o süreç içinde. Ancak zaman maliyeti anlamında, böyle saatler günler anlamında söylemiyorum, haftalar aylar anlamında söylüyorum, bir literatür taraması süreci geçirmeniz gerekiyor. Yapay zeka destekli bir literatür taramasından bahsettiğinizde anlamsal aramalar yapıyorsunuz. Otomatik özetleme ve hızlı bağlantı kurma. Yani hiç okumadığınız iki makaleyi anlamsal olarak, tematik olarak birbirine bağını kuruyor ve bize söylüyor. Bu bize bir genel resim çiziyor. Sonra biz o makalelere gidip bakmamıza değer mi değmez mi bizim bir fikrimiz oluyor. Bu verimlilik anlamında çok yüksek ancak halüsinasyon ve etik ihlal riski taşıyor. Doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Ama en başta milyonlarca kaynağı hiç okumadan milyonlarca kaynağı okumuş gibi bir fikre sahip olabiliyorsunuz. Birçok araç var. Yani yüzlerce değilse de onlarca araç şu an var. Bu araçlar kendilerini geliştiriyor. Her geçen günde bunlara yeni araçlar katılıyor. Sadece burada belli başlı araçlardan bahsedeceğim. Mesela Elicit ve Essite direkt akademik çalışmaları alır. Akademik çalışmalardan size bir tarama yapar, kaynakları söyler. Perplexity ya da Semantic dediğimiz arama motorları size bir arama yapar. Bunu web üzerinden yapar ya da kendi açık erişimli kaynağından yapar. Bu kaynakları kullanarak size bir özet çıkarır. Ya da şu an hala hazırda kullandığınız ChatGPT, Gemini ve benzeri sohbet botlarıyla da siz literatür taraması yapabilirsiniz. Şöyle bir ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Sorunuzu sordunuz. Buna dair bilgiyi kaynakları ve kaynakların linkleriyle birlikte bana yaz. Bunu dediğiniz takdirde direkt hazır link var. Tıklıyorsunuz, var mı? Denetleme şansınız oluyor. Yukarıdaki cümleyi okudunuz. Bir şey söyledi size. Ha, bu çok güzel. Bak bunu araştırmamda kullanabilirim. Linke tıklayıp devam ediyorsunuz. Bu devam ettiğiniz takdirde gerçekten var mı yok mu analizler, işte başlığını okuyorsunuz, özetini okuyorsunuz, devam ediyor, içeriğini okuyorsunuz, metot kısmına geliyorsunuz, sonuç derken siz araştırmanızı yapıyorsunuz. Bunu sohbet botlarıyla da yapabilirsiniz. Sohbet botları biraz genel amaçla kullanıyor ama şu slide'da sola doğru gittiğiniz zaman direkt literatür taraması için yapılmış araçlar göreceksiniz. Tabii ki dediğim gibi halüsinasyon riski mevcut, halüsinasyon riskinden kurtulamıyoruz. Nedir? Uydurma kaynaklar yazar. Promptunu doğru yazmadın, ChatGPT sana çok güzel kaynaklar uydurur. Hiç farkında bile olmasın eğer denetimini düzgün yapmıyorsan. Doyunmaları yürütür. Müthiş yani, hiç farkında olmasın. Burada genel kural, yapay zeka araçlarını kullandığınız zaman genel bir kural, bu her zaman geçerlidir. Bulunan her kaynağı Google Scholar veya kütüphaneden manuel olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Google Scholar bir arama motoru, akademik çalışmalar için özelleştirilmiş bir arama motoru. Herhangi bir şey size bulmaz. Sadece akademik çalışmaları bulur. Siz bu referansları yüklediğiniz zaman da size o referans varsa söyler, yoksa yok, bulamadım der. Siz de buradan öğrenirsiniz. Bu işin görünen kısmı. Görünmeyen kısmı var. Bir de o kaputun altında motor var. Nedir? Üretken yapay zeka araçları size en popüler cevapları sunar. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak Avrupa'da kabul görmüş diyeyim. Bu yapay zeka araçları Avrupa, işte Amerika ürünü. Orada kabul görmüş gerçekler, burada da yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler, yapay zeka araçlarını çalıştırdığınızda doğru diye geçer. Ya da DeepSeek gibi Çin'in kullandığı ürünlerde siz Çin'in onaylamadığı hiçbir bilgiyi alamazsınız. Çin'in her şeyi düzgün yapar. Çin'in önceleyecek şekilde yapar. Bunları farkında olmak sizin göreviniz. Bu da sizin uzmanlığınızla alakalı, araştırmalarınızla alakalı. Bu marjinal görüşleri, bu uç noktaları, herhangi bir yanlılıkları siz ayıklamak zorundasınız. Bu da okudukça, araştırdıkça ortaya çıkacak bir şey. Şimdi yapay zeka kullanımı için genel bir beyan ifadesi yazmıştım. Literatür taramasında da benzer bir şekilde bunu beyan etmeniz gerekiyor. Yani bunları beyan etmek, dediğim gibi, bir hırsızlık, bir hile, bir hurda değil. Bu olması gereken bir şey. Literatür taraması için beyan yaptığınızda da örnek olarak bu çalışmanın literatür taraması aşamasında anahtar kelime optimizasyonu ve kaynak sınıflandırması için elicit kullanılmıştır deyip konuyu kapatabilirim. Artık ben bunun sorumluluğundan kurtuldum. Yaptığım çalışmada da elicit yaptım. Bu benim içerikte sorumluluktan kaçmam için değil. Kullandığım aracı beyan etmem. Gene ben içeriği biliyorum. Elicit'ten aldığım verileri analiz ettim, filtreledim. Her türlü yazarın yapması gereken her şeyi yaptım. Ondan sonra bıraktım. Buraya kadar doğru kullanım, yanlış kullanımları bahsettik. Peki ben etik olmayan bir kullanım yaptım. Bunu nasıl tespit ediliyor? Turnitin yıllardır kullanılan bir intihal programı. İntihal dediğimiz şey başka birisinin çalışmasını alıp kendimizinkine kopyalamak. Şimdi artık başka birisinin çalışmasını alıp kopyalamaya gerek kalmadı. Yapay zeka bana zaten orijinal metin üretiyor. Ama Turnitin platformu gibi platformlar yapay zeka ile yazılıp yazılmadığını denetleyebiliyor. Bunun gibi GPT-0, Copilix de aynı şekilde platformlar. Bunlar yapay zeka ürünlerinin yapay zeka şeklinde yazılıp yazılmadığını denetimini yapabiliyor. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Yapay zeka tespit araçları bir metal dedektörü gibi çalışıyor. Bir şeyin varlığına işaret ediyor. Ama hiçbir koşul altında sizi suçlu duruma düşürecek bir kanıt aracı değil. Şöyle söyleyeyim. Yapay zeka araçları model eğitiminde kullandığı veriler zaten hala hazırda literatürde olan veriler. Amerika'nın bağımsızlığını ilan ettiğinde bir declaration'ı var. O deklarasyon. Deklarasyonu yapay zeka %80 yapay zeka ile yazılmış şekilde denetliyor. Bundan 1800'lerde yazılmış bir yazı. Bunun gibi birçok şey söyleyebiliyor. Bu olasılıkları veriyor. Bu sizin herhangi bir koşul altında suçlu değil. Ama bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir ipucu veriyor. İkinci bir şey, bu yapay zeka araçları çok kısa metinlerde doğru sonuç vermiyor. Yani 300 kelimenin altında bir metinde yapay zekadır değildir demesi bir anlam taşımıyor. Bu şu anki veriler, tabii ki şu anda bile iyileştirmeler yapılıyor. Metnin biraz uzun olması gerekiyor. Gerçekten yapay zeka ile yazılmış mı yazılmamış mı diye denetleyebilmesi için. Ondan sonra metnin şurası yazılmıştır, burası yazılmıştır diye bir sonuç da veremiyor. Bu yapı diyor, bu yazdı diyor. Büyük ihtimalle diyor, işte atıyorum %70, %80 bir olasılık veriyor. Yapay zeka ile yazılmıştır. Şimdi bir sürü kaçma metotları var. Bunlara hiç girmemenizde çok fayda var. İşte prompta yazıyorsun insan gibi yaz, şunun gibi yaz, bunun gibi yaz. Bir sürü şeyler var. Bunlara hiç gerek yok. Bunları yapmamanız sizin faydanız açısından. Bunları yazarak bir kar elde edemiyorsunuz. Bunlar zaten etik de değil. Siz yazıyı okuduğunuz zaman ben size çok net söylüyorum. O yazı sizi tatmin etmeyecek. Yazdığı cümle önceki cümleyle uyumlu değil. Yazdığı paragraf sonraki paragrafla uyumlu değil. Yazdığı bölüm sizin genel işleyişinizle uyumlu değil. Metni değiştirmek zorunda kalacaksınız. Kaçarı yok. Tatmin olmayacaksınız. Bundan dolayı da yapay zekaya yakalanmanız mümkün değil. Çünkü yapay zekayla yazmanız mümkün değil.
Hocam bir önceki slaytınızı açabilirsiniz.
Tabii ki. Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü diyeyim. Bunun gibi çok fazla ürün var. Çok fazla kod var, platform var, işleyiş var. Sonu yok bu işlerin. Ama dediğim gibi siz etik kullanımı baştan yaptığınız zaman bunlara takılmayacaksınız. Şimdi biz YÖK'e bağlıyız üniversite olduğumuz için. YÖK'te hukuki mevzuatlar var. Yazarlığın reddi gibi bir mevzuat var. Soru mu var? Pardon. Siz bir tez yazdığınızda yazarlığınız reddolur. Beyan zorunluluğu var. Bahsettiğim gibi beyan etmek zorundasınız. Akademik dürüstlük gene YÖK'ün temel ilkelerinde, YÖK'ün yayınladığı etik rehberinde mevcut. Şu an hukuki anlamda yapay zeka kanuni olarak girmemiş ama ya bu yıl ya gelecek yıl yapay zeka kullanımının eminim hukuki olarak da bir yeri olacak. Şu anki konumu nedir diye sorduğumuzda YÖK'ün hukuki temel anlamında başkasını hazırlatılan çalışma parantez içinde sahtecilik olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka ile yapılmış teziniz olur, ödeviniz olur, işte staj raporunuz olur. Olur oğlu olur. Herhangi bir yazılı, herhangi bir üretim sahtecilik, başkasına hazırlatılan çalışma olarak değerlendirmeye alınır. O anlamda etik şeyler, soruşturmalar vesaireler süreç işletilir. Bu da işin hukuki boyutu, resmidir bu. Dediğim gibi bunları sizi korkutmak için söylemiyorum. Sadece bilginiz olsun diye. Üretken yapay zekayı İyi kullanmak için üretken yapay zekanın nasıl çalıştığını bilmeniz sizin için faydalı. Birkaç maddeye değineceğim. Epistemik sorumluluk, yani üretken yapay zekanın bilgi üretmediği, tahmin yaptığını bilmek önemli. Daha önce de söyledim, kontekste o hakim değil. Olasılıksal olarak bu harfleri birleştirip bu kelimeleri oluşturuyor. Yansıtıcı etik, promptun niyetini ve etkisini birlikte düşünmeniz gerekiyor. Prompt'tan kastettiğimiz şey siz yapay zekaya verdiğiniz komutlar. O komutların sonuçlarını düşünmeniz gerekiyor. Motomot alıyor yapay zeka bunu. Değişik bir şey yapmıyor. Bunu motomot aldığı için sonuçta çıkacak ürünü siz o şekilde değerlendirmeniz lazım. Herhangi bir yanlış ifadeyi ima eden bir prompt yazdığınızda onu size yanlış olarak geri verecek. Mesela bu soruyu sorduğumda hangi önyargıyı yeniden üretiyorum sorusu her zaman sizin kafanızın arkasında olsun. Çünkü o yazdığınız şey yazı boyunca devam edecek. Siz başka bir sayfa açtığınızda o gün değil belki ama bir sonraki hafta oradaki tartışmaları hatırlayacak. Size daha iyi sonuç verdiğini zannederek size oradaki yanlış cevaplardan vermeye devam edecek. Şey gibi düşünebilirsiniz. Instagram'da ben belli reyasları izlediğim zaman o reyaslardan daha çok göreceğim gibi. Eğer siz doğru yazmazsanız doğru cevap alamazsınız ve yanlış cevabı da iyicene körüklersiniz. Kültürel duyarlılık, eğitim modelleri, eğitildiği veri seti, yapıldığı çalışmalara göre bir kültür alıyor. O kültür de size sonuçlarda yansıyor. Hangi kültürü kullandığını siz gene aklınızın bir köşesinde tutmanız gerekiyor. Her şey somut bilim olarak işlemiyor. Bazı sosyal şeyler, bazı dilsel şeyler yazıya akıyor. Yaratıcı kürasyon, yani yazı üretken yapay zekanın verdiği metinler size ham verilir. Sizin onu işlemenizi bekliyor. Onu kullanamazsınız. Onu düzenleyeceksiniz. Kendi amacınıza uygun şekilde yapılandırmanız gerekiyor. İnsan makine dengesini her zaman gözeteceksiniz. Üretken yapay zeka size 10 saniye içinde sonuç verir. 1 saat içinde bütün tezinizi bitirir. Böyle bir şey yok. Bu dengeyi gözeteceksiniz. Sezgilerinizi kullanacaksınız, muhakeme yapacaksınız, sonuçları değerlendireceksiniz. Bir anda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Uzun uzadıya sizin bunu işlemeniz gerekiyor. Bu süreç 6 ay sürmüyor, 1 aya iniyor. Ama sizsiz olmuyor. Diğeri prompt zincirleme, prompt mühendisliği dediğimiz kavram başlı başına bir iş. Bu promptu düzgün yazmanız sırf kendi alanınızda değil, atıyorum bir sosyologsunuz, sizi psikolog yapar hale getirir eğer promptu doğru kullanırsanız. Psikologsunuz, bir anda yazılım mühendisine dönüşebilirsiniz. Bu promptları doğru kullanırsanız, bunlardan birkaç tanesine bahsedeceğim. Prompt zincirleme denilen bir teknik var. Bu şudur. Bir promptta ben istediğimi veremiyorum. Promptları ard arda diziyorum. Adım adım gitmesini istiyorum. Nedir? Önce kavramları tanımla. Sonra örnek ver. Ardından etik riskleri analiz et diye 3 adımda bir şeyi tanımlayabilirim. Bunu daha da uzatabilirim. Bunun sonuçlarını uzatabilirim. Bu prompttan memnun olmayabilirim gibi bunları değişik şekillerde kombine edebilirim. Rol tanımlama artık herkesin bildiği işte nedir? Sen bir akademik editörsün dediğimde artık editör gibi davranacak. Sen bir yazılım mühendisisin dediğimde öyle davranacak. Sen artık işte sanat tarihi bölüm başkanısın dediğimde öyle davranacak. Ondan sonra ne istiyorsam o başta bahsettiğim o ince ayarı yapmış olacağım ben kendi promptumla. O ince ayarla bana onu spesifik olarak cevap vermeye başlayacak. Çünkü benden beklentisi artık sanat tarihine dair bir şeydir. Ya da doktor gibi bir şeydir. Bağlam penceresi yönetimi, uzun metinlerde dediğim gibi işlem gücü kontrolü açısından metni keser. O metnin kontrolü için siz durmadan bağlamda tutsun diye şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Birçok yol var dediğim gibi. Bir şey söylediniz, bir şey üretti. Örnek veriyorum, grafik üretmesini istediniz. Grafiği üretti. Kopyaladınız grafiği, yapıştırdınız. Aynı chat'in içindesiniz. Tekrar yazdınız. Yukarıdaki grafik iyi ama işte eksenlerin sayılarını arttır. Sayı sıklığını arttır. Hem öncekini hatırlattınız. Bağlamda kalmasını istediniz. Hem de yeni talimatını verdiniz. Bu şekilde tekrar iterate edebilirsiniz. Bir paragraflık metni tekrar yapıştıra ilerletebilirsiniz. Bu sizi bağlamda tutar. O zaman sizin chatinizin ne kadar uzadığının çok da bir önemi kalmaz. Parametre bilgisi, çok teknik detaya girmek istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Temperature, top, deep frequency, penalty gibi teknik terimler var. Bunlar nedir diye ben söylemek istiyorum. Bir yapay zeka aracı koyduğunuz ilk özellikten ne kadar uzaklaşabilir? Mesela bir görselinizi eklediniz. Dediniz ki bu görseli işte doğada yürüyüş yaparken ki bir resme dönüştür. Yaratıcılık seviyesini düşürmeniz gerekiyor. Aksi takdirde doğada yürüyen birisini koyar, sizinle alakası yok. Bunun gibi teknik, makine öğreniminin teknik terimlerini bilmeniz faydanıza olacaktır. Çok uzman olmanıza gerek yok. Sadece bu temel kavramlara hakim olursanız çok basit komutlarla çok ciddi ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Prompt optimizasyonu, ilk yazdığınız prompt hiçbir zaman sizin yazmak istediğiniz prompt olmayacak. Bunu size net söyleyebilirim. Prompt'u yazdınız, sonuç gelmedi. Düzelttiniz, sonuç gelmedi. Şöyle gene grafik örneğinden gideyim. Grafiği oluştur dedim. Beğenmedim. Bana çizgi grafik oluşturma, bar grafiği oluştur. Bar grafiği oluştur, turuncu yapma, kırmızı yap. Kırmızı başlığı şu olsun, ekseni bu olsun. Her adımda gidiyorum. Belli bir grafiği oluşturdum. İstediğim grafikteyim. Altına bir prompt daha yazıyorum. Bu çok işinize yarayacak. Diyeceksiniz ki bu grafikten çalışmam boyunca tekrar oluşturmam gerekiyor. Bu grafiği oluşturmam için gerekli promptu bana bir blok halinde tüm detaylarıyla birlikte yaz. Bu promptu yazacak size. Bunu kopyalayın. Tekrar yapıştıracaksınız. Bunu çok şey için kullanabilirsiniz. Ben grafik örneği veriyorum. Mesela Instagram postu yapacaksınız. Resmi yapmışsınız, güzel kahvaltı tabağınızı çekmişsiniz ama altına ne yazacağınız belli değil. Altına yazacağınız böyle prompt'u iterate ettiniz. Oh çok güzel, tam istediğim şeyi, metni buldum. Bu metni tekrar yazacaksınız. Yarın da kahvaltı var. Bu Instagram metnini yazdıracak prompt'u çok detaylı bir şekilde her içeriği yazmam için gerektirecek şekilde bana tekrar yaz. Bunu tek blok halinde yap. Kod yazma, düz metin olarak yaz dediğinizde size bir prompt veriyor ve bu sizin hayatınızı kurtarıyor. Artık o saatlerce yaptığınız konuşma, prompt yapıştır, geç, sonuç yap, mükemmel. Bu şekilde optimize etmeniz gerekiyor. Modelleri karşılaştırabilirsiniz. Gemini size farklı sonuç verir. ChatGPT farklı sonuç verir. Veriler izlenebilir olmalı. Aldığınız verileri, kaynaklarını doğrulayabilir olmalısınız. Multimodel promptlama yapmanız gerekebilir. Ben promptumu yazdım. Görsel ekleyeceğim, tablo ekleyeceğim, metin ekleyeceğim. Bunları ekleyip beraber sorduğumda sonucumun kalitesi daha da artacak yaptığım çalışmama göre. Gizlilik bilinci dediğim gibi etik kural, yasal zorunluluk, kişisel hiçbir veriyi yüklememem gerekiyor. Şöyle son bağlamam gerekirse imza sizin, sorumluluk da sizin. Yazma süreci otopilota alınabilir. Ancak inişten ve uçuştan daima pilot sorumludur. Yapay zeka rotayı önerebilir. Ancak tezin bilimsel onurunu temsil eden imzayı sadece kaptan pilot olarak siz atabilirsiniz. Kullandığım yapay zeka araçları, Elicity kullandım, işte Gemini'yi kullandım, Copilot kullandım, Consensus ve Genspark olarak listeleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa cevaplamaktan mutluluk duyarım.
Hocam beyannamede...
Mikrofonu alabilirsek.
Beyannamede en son sizin belirttiğiniz gibi sadece bu yapay zeka, yapay zeka ile birlikte erişime ulaştığımız kaynakçıların da ismini yazmamız gerekiyor mu?
Şimdi yapay zekayı kullanarak siz kaynaklara ulaştınız. O kaynaklar artık sizin asıl kaynaklarınız. Bizim etik beyannamesinde kastettiğimiz şey o yapay zeka ürününün kendisi. O ürünü nasıl kullandığınız sınırları. İşte ben ChatGPT'yi kullandım. Bu ChatGPT'yi kullanırken literatür taraması yaptım. Oluşturduğu kaynakları tek tek denetledim. Bu anlama gelen bir yazı yazmanız gerekiyor. O tek tek denetlediğim dediğin kaynaklar işe yarıyorsa zaten senin makalende, tezinde atıf olarak kendileri yer almalı. Çünkü o çalışmayı artık sen kullanıyorsun. Bu atıf atma olayını şöyle anlatayım. Siz hiçbir şeyi sıfırdan yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız da. Yaptığınız çalışma başka çalışmaların üzerine endeksli olarak gelecek. Bunları yaptığınızda o çalışmalardaki, yapılmış çalışmalardaki konuları anlatmamak, o çalışmalardaki kişilere değer vermek anlamında onlara referans verirsiniz. Eğer ben arzu ediyorsam senin çalışmanı okuduğumda bu kaynağın önemli, ben giderim o kaynağı okurum. Senin çalışman benim için yeterliyse ben senin çalışmanı okurum, kendi çalışmama dönerim. Çünkü asıl amacım kendi çalışmamı tamamlamak. Umarım cevap verebilmişimdir. Başka sorumuz var mı? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkürler.